Ayrım 13.
Hanımımın evliliğinin daha ilk gününde kralın üzerindeki etkinliğimi artırıyordum. Ve hanımımın bakireliğini daha bir süre koruması için bir mazeret yaratma olanağı belirmişti. Belki de bu süre içinde onu sevmediği ve fiziki olarak kendisine itici gelen bir erkekle ilk birleşmenin vereceği vahşi darbeye hazırlama olanağı bulabilirdim. Durumu ustaca idare edersem bu süreyi belki de sonsuza dek uzatma fırsatı bulabilecektim. Size yardım ederim ama bu biraz zaman alacaktır efendimiz dedim. Bu kaşıntıyı geçirmek kadar kolay olmayacaktır. Sıkı bir perhize girmeniz gerekecek sanırım. Kanınızı ısıtmamız ve üretici sıvılarınızı harekete geçirmemiz gerekecek. Günde 3 kere sıcak keçi sütüyle bal ve sizin için özel olarak hazırlayacağım ilaçlar. Firavun rahatlamış göründü. Bunun başarılı olacağından emin misin? Daha önce hep başarılı olmuştur ama gerekli olan bir şey daha var. Neymiş o? Firavun doğrulup heyecanla bana baktı. Tam perhis. Organınızın bir süre dinlenip eski gücüne kavuşması gerek. Bir süre için hareminizden ve onun sunduğu zevklerden vazgeçmelisiniz. Kralın tepkisi beni şaşırttı. Başını yastığa dayayıp kendi kendine gülümsedi. Ne kadar? Verdiğim perhizin onu rahatlattığını görünce şaşırmıştım. Güzel bir kadınla sevişmenin asla elde edilemeyecek bir hayal olduğu benim, Firavun'un bir zamanlar zevkli olan ama artık çok yapılması nedeniyle sıkıcı hale dönüşen ilişkiden bıkmış olduğunu anlamam çok güçtü. Hareminde o sırada en az 300 karısı ve cariyesi olmalıydı ve o Asyalı kadınlardan bazıları hiç dinmek bilmeyen iştahlarıyla ün salmışlar. Yıllar boyunca her gece tanrılar gibi davranmak zorunda olmanın gerektirdiği çabayı anlayışla karşılamaya çalıştım. 90 gün dedim. 90 gün mü, her biri 10 günlük 9 mısır haftası mı? En azından. Pekala, başını sallayarak konuyu değiştirdi. Mabeyincim bana senin hekimliğin dışında Mısır'ımızın en önde gelen 3 astroloğundan biri olduğunu söylemişti. Dostum mabeyincinin neden böyle yaptığını merak ettim doğrusu. Diğer ikisi kim olabilirdi ki? Ama başımı alçak gönüllülükle eğerek beni onurlandırmış majesteleri dedim. Göksel varlıklardan biraz anlarım da. Bana bir horoskop düzenle diye doğruldu. Şimdi mi? Şimdi neden olmasın? Senin tavsiyelerine göre şu anda yapacak başka bir işim yok zaten. Saray kütüphanesinden papirüslerimi almam gerekecek. Önümüzde bütün bir gece var. Ne istersen al getir. Kralın doğduğu tarih ve saat kayıtlara geçmişti. Elimde benden önce 50 kuşak astroloğun göksel varlıklar konusunda yaptıkları araştırmaların papirüsleri vardı. Kralın meraklı bakışları altında horoskopunu hazırlamaya başladım. İşimin daha yarısına geldiğimde adamın karakterinin yıldızlarınca da doğrulandığını gördüm. Set'in gözü olarak bildiğimiz büyük kırmızı yıldız kaderine hakimdi. Bu çatışma ve kararsızlığın, savaşın, keder ve talihsizliğin sonunda da vahşi bir ölümün yıldızıydı. Ama bunları ona nasıl söyleyebilirdim? Böylece onun yaşamının iyi bilinen yanlarına biri baş mabeyinci olan casuslarımdan topladığım gizli bilgileri de ekleyerek durumunu anlattım. Sonra herkesin duymak istediği sağlık ve uzun yaşam haberlerini verdim. Kral etkilenmişti. Ününden beklediğim bütün becerilere sahipsin dedi. Teşekkür ederim majesteleri. Size hizmet edebildiğim için mutluyum. Papirüslerim ve yazı takımımı toplamaya başladım. Saat çok geç olmuştu. Saray duvarlarının ötesinden ilk horozun ötüşü bile duyuluyordu. Dur Taita, gitmen için izin vermedim daha. Bana asıl bilmek istediğimi söylemedin. Oğlum olacak ve soyum devam edecek mi? Firavunum, ne yazık ki bunlar yıldızlara bakarak söylenemez. Yıldızlar kaderinizi genel olarak verirler. Böyle ayrıntılara girmezler. Evet ama geleceği görmenin başka yolları da vardır değil mi? Sorularının gittiği yön beni korkuya düşürmüştü. Onu önlemeye çalıştıysam da sözümü kesti. Beni ilgilendiriyorsun Taita. Senin hakkında soruşturma yaptım. Amon-Ra falının ustasıymışsın. Korkuya kapılmıştım. Bunu nasıl öğrenmişti? Bu becerimi çok az insan bilirdi ve öyle kalmasını isterdim. ama açık açık inkar edemeyeceğim için de sessiz kalmayı yeğledim. Labirenti ilaç kutunun altında gördüm dedi. İnkar etmemiş olduğuma sevindim. Yoksa yalanım yakalanmış olacaktı. Arkadan ne geleceğini bilerek omuzlarımı silktim. Bana falı kur ve oğlum olup olmayacağını, soyumun devam edip etmeyeceğini söyle diye emretti. Horoskop sadece yıldızların yerlerini, özelliklerini bilmeyi gerektirir. Biraz sabır ve doğru dürüst bir inceleme ile epey doğru kehanetlerde bulunabilinir. Ama Amon-Ra falıyla gerçeği söylemek bambaşka bir şeydir. İnsanın yaşam gücünün harcanmasıdır. Kahinin içinde bir şeyler yanıp tükenir. Ancak bir köle krala karşı gelemezdi. Kutumun içinden deri keseyi çıkardım. Ruhun gözlerini açacak, onun geleceği görmesini sağlayacak olan bitki karışımını hazırladım. Sıvıyı içtim. Sonra kendi kendi vücudumdan çıkıyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Labirentin bulunduğu deri keseyi çıkarırken hayal alemine girmiştim artık. Amon-Ra falı 10 fil dişi diskten oluşur. 10 en büyük güce sahip mistik sayıdır. Her disk insan varlığının doğuştan ölüme ve ölümünden sonrasına kadar bir yüzünü temsil eder. Her birinin üzerindeki sembolleri kendi elimle yontmuştum. Her biri bir şaheserdi. Onları yıllarca elimde taşıyıp üzerlerine üfleyerek kendi yaşam gücümle doldurmuştum. Diskler keseden çıkarıp elimde okşayarak tüm gücümü üzerlerine yönelttim. Çok geçmeden canlanır gibi oldular ve gücümün benden onlara geçtiğini hissetmeye başladım. Yüzleri yere gelmek üzere rastgele iki sıra halinde dizdim ve Firavun'dan her bir sırayı alıp parmaklarıyla ovuşturmasını, tüm dikkatini onlara verip sürekli olarak bir oğlum olacak mı, soyum devam edecek mi diye yüksek sesle tekrarlamasını istedim. Ben de kendimi olabildiğince serbest bırakıp kehanet ruhlarına açtım kalbimi. Firavun'un sesi ruhumun derinliklerine işliyor, bir sapandan atılan taşlar gibi hep aynı yere vuruyordu. Bir kobranın flüt sesine dans etmesi gibi olduğum yerde iki yana sallanmaya başladım. İlaç etkisini göstermişti. Vücudumun ağırlığı kaybolmuş, havada uçuyor gibiydim. Sanki çok uzaklardan konuşuyordum ve yer altında bir mağaradan sesleniyormuşum gibi sesim kafamın içinde çınlıyordu. Kralı her diziyi birer kere üfleyip ikiye ayırmasını, bir kısmını elinde tutup diğerini yere bırakmasını söyledim. Aynı hareketi birkaç kez tekrarlatınca elinde sadece iki disk kalmıştı. Onlara da son defa üfledikten sonra her birini avuçlarımın içine bıraktı. Diskleri sımsıkı tutarak göğsüme bastırdım. Disklerin etkisini emerken kalbimin yumruklarıma çarptığını hissediyordum. Gözlerimi kapatınca karanlıkta bazı şekiller belirmeye başladı. Kulaklarımı garip sesler doldurdu. Başım dönüyor, duyularım bulanıklaşıyordu. Hafifliyor, boşlukta uçuyordum sanki. Sonra kafamın içinde sesler belirginleşmeye, kara gölgeler netleşmeye başladı. Yeni doğmuş bir çocuğun ağlamasını duyuyorum dedim. Erkek mi? Görüşüm birden keskinleşirken uzun bir tünelin ucundaki karanlıktan uzak uçtaki ışığa baktım. Elimdeki parçalar ateşten alınmış kömürler gibi yakıyordu avuçlarımı. Işıkta doğum suları içinde yatan bir çocuk gördüm. Bir çocuk görüyorum diye fısıldadım. Oğlan mı diye Firavun çevremdeki karanlığın içinden sordu. Bebek ağlayarak bacaklarını havaya kaldırırken iki bacağı arasında parmak gibi bir et parçası gördüm. Oğlan dedim. Görüntü kayboldu. Çocuğun çığlıkları karanlıkta eridi gitti. Ya hanedanım, soyum ne olacak, devam edecek mi? Kralın sesi birden savaş boruları, boğuşan insanların çığlıkları, bronzun bronza çarpmasından çıkan gürültüler arasında kayboldu. Başımın üstündeki gökyüzü oklarla kararmıştı. Savaş, dünyanın biçimini değiştirecek bir savaş görüyorum. Soyum devam edecek mi? Kralın sesi telaşlıydı ama ben ona aldırış bile etmiyordum. Kulaklarımda Hamsin rüzgarı ya da Nil sularının büyük şelalelerden akması gibi müthiş bir gürleme vardı. Ufkumu örten sarı bir bulut gördüm. Bulut ışık parıltılarıyla derinirken bunların güneşin savaş silahlarından yansıması olduğunu anladım. Hanedanım ne olacak? Firavun'un sesiyle birlikte görüntü de soldu. Kafamın içinde sessizlik olurken nehrin kıyısında bir ağaç gördüm. Yaprak açmış bir akasya ağacıydı. En üstteki dalda bir şahin duruyordu. Ama ben bakarken şahin birden biçim ve renk değiştirdi, Mısır'ın kırmızı ve beyaz çifte tacına dönüştü. Sonra Nil'in suları yükseldi ve alçaldı, arka arkaya tam 5 kere. Sonra ağacın üzerindeki gökyüzü birden uçan böceklerle karardı ve bir çekirge sürüsü ağaca indi. Sürü kalktığında ağaçta bir tek yeşillik bile kalmamıştı. Ardından ağaç büyük bir gürültüyle yere devrildi. Gövdesi ve taç paramparça oldu. Çıkan bir rüzgar toza dönüşmüş parçaları uçurdu ve geride rüzgarla kumdan başka bir şey kalmadı. Firavun halimden dehşet duymuş gibi bakıyordu bana. "Ne gördün?" diye fısıldadı. "Soyum devam edecek mi?" Ona gördüklerimi söyleyemezdim. Bu yüzden onu hoşnut edecek bir şeyler uydurdum. Rüyamda büyük bir orman gördüm. Sayılamayacak kadar çok ağaç ve her birinin tepesinde çifte krallığın kırmızı beyaz tacı vardı. Firavun derin bir soluk aldı. Bir süre elleriyle gözlerini örttü. Hiç konuşmadan oturduk. "Gördüğüm orman sizin soyunuzun devamıydı," diye bir yalan söyledim. Adamcağızı anlıyor ve korumak istiyordum. Zamanın sınırlarına kadar uzanıyorlar ve her birinin başında Mısır tacı var. Firavun gözlerini açtı. Minneti ve sevinci çok dokunaklıydı. "Teşekkür ederim Taita. Bu kehanetin seni de ne kadar yorduğunu görüyorum. Artık gidip dinlenebilirsin. Yarın Elefantin Adası'ndaki sarayıma hareket edeceğiz. Sana ve hanımına ayrı bir gemi vereceğim. Benim ölümsüzlüğümün tohumlarını taşıyacak tekne olduğu için hanımını iyi koru." O kadar yorgundum ki ancak yatağa dayanarak doğruldum. Kapıya kadar sendeleyerek pervaza yaslanıp durdum. Ama hanımıma karşı görevlerimi düşünemeyecek kadar da bitkin değildim. "Düğün çarşafı konusu var," dedim. "Halk çarşafı görmek isteyecektir. Hem sizin hem hanımımın şerefi söz konusu. Ne yapalım dersin Taita? Bu kadar kısa zamanda bana güvenmeye başlamıştı işte. Ne yapılması gerektiğini söyledim." Başını salladı. "Sen gerekeni yap öyleyse." Kralın yatağındaki çarşafı dikkatle katladıktan sonra yanıma alıp hala karanlık ve sessiz olan sarayın içinden geçerek hareme gittim. Hanımım ölü bir kadın gibi uyuyordu. Ona verdiğim kırmızı sepan ile bütün gün uyuyacağından ve ancak akşama doğru uyanacağından emindim. Bir süre yanında oturdum. Labirent ruhumu emip tükettiği için çok bitkindim. Gördüğüm bebeğin hanımıma ait olduğundan emindim. Ama o zaman hayalin geri kalanı nasıl açıklanabilirdi? Bilmecenin bir yanıtı olmadığını fark edince yapacak işim de olduğundan düşünmeyi bıraktım. Losiris'in yatağının yanına yere yaydım çarşafı. Kamamın sipsivri ucuyla bileğimin damarlarından birini deldim ve kanımı çarşafa akıttım. Lekenin boyu istediğim boyuta gelince bileğimi sarıp kanı durdurdum ve kirli çarşafı alıp dışarı çıktım. Şafak daha yeni söküyordu ama duvarların dibinde daha şimdiden meraklı yaşlı kadınlarla boş gezerlerden oluşan bir kalabalık toplanmıştı. Çarşafı gösterişle silkeleyerek dış duvarların üstüne serdim. Bulut beyazı çarşafın ortasındaki leke çiçek biçimindeydi. Kalabalık hanımımın, bakireliğinin ve damadın erkekliğinin bu arması karşısında hemen dedikoduyla dalgalanmaya başladı. Kalabalığın arkasında çevresindekilerden daha uzun boylu biri duruyordu. Başı çizgili bir yün atkıyla örtülüydü. Adam başını geri atıp da altın sarısı saçları görününce kim olduğunu anladım. "Tanus, seninle konuşmam gerek," diye bağırdım. Bana bakan gözlerinde öylesine bir acı vardı ki çarşaftaki leke yaşamını sona erdirmişti. Tanus'un yüreğindeki yara çok tazeydi ve savaşta aldığı tüm yaralardan daha çok acı veriyordu ona. Bunu atlatabilmek için o anda yardımıma ihtiyacı vardı. "Tanus, bekle beni." Tanus atkıyla yüzünü örtüp sırtını bana çevirdi ve bir sarhoş gibi sendeleyerek uzaklaşmaya başladı. "Tanus," diye bağırdım ardından. "Geri dön. Seninle konuşmam gerek." Tanus geri döneceği yerde adımlarını sıklaştırdı. Ben duvardan inip de ana kapıdan çıktığımda iç kentin daracık sokakları ve kerpiç kulübeleri arasında kaybolmuştu bile. Tanus'u saatlerce aradıysam da kaldığı yeri terk etmişti ve her zaman uğradığı yerlerin hiçbirinde görünmemişti. Sonunda araştırmayı bırakıp Köle Oğlanlar bölümündeki kendi daireme döndüm. Krallık filosu güneye doğru yolculuğuna hazırlanıyordu. Ben eşyalarımı hazırlamak zorundaydım. Kehanetin ve Tanus'u görmenin verdiği iç sıkıntısını bir yana bırakıp yuvam olarak bildiğim bu tek yerden ayrılma hazırlıklarına başladım. Hayvanların beklenmedik bir şey olduğunun farkındaydılar. Her biri kendine göre bağırıp ötüyor, dikkatimi çekmeye çalışıyordu. Yabani kuşlar dışarıdaki taş döşeli terasta uçuşup dururlarken, yatağıma en yakın köşedeki sevgili atmacalarım tünedikleri yerden tüylerini kabartarak bana sesleniyorlardı. Kedilerim, köpeklerim ve evcil ceylanım ayaklarıma dolaşıyor, toplanmamı geciktiriyorlardı. Birden yatağımın yanındaki ekşi keçi sütü bakracını gördüm. Köle çocuklar bu en sevdiğim içeceği hep hazır tutarlardı. Hayvanlarım da sütten hoşlandıklarından bakracı dışarı taşıyıp hepsinin çanaklarına doldurdum. Hayvanlar birbirlerini iterek sütün başına üşüşünce onları orada bırakıp içeri girmemeleri için hasır perdeyi çektikten sonra işime devam ettim. Sonunda kutuları doldurup duvarın kenarına yığdığımda birden ortalığın sessizleştiğini fark ettim. Dışarıdan ne kedi köpek gürültüsü geliyordu ne de kuş ötüşleri. Hemen gidip perdeyi çektim. Odaya dolan güneş ışığı bir an gözlerimi kamaştırdı. Sonra kendimi toparladım ve boğazımdan bir dehşet çığlığı koptu. Hayvanlarım terasın bir köşesinde yığılmış yatıyorlardı. Hepsi de ölmüştü. Boşuna birinden diğerine koşup bir yaşam belirtisi aradım. Sonra da diz çöküp ağlamaya başladım. Bu felaketin nedenini düşünmek aklıma gelene kadar epey zamanım geçti. Sonra kalkıp boş çanaklardan birini aldım. Koklayarak benim için hazırlanmış zehirin cinsini öğrenmeye çalıştım. Ekşimiz süt kokusu diğer bütün kokuları bastırıyordu. Ama zehirin ani tesirli ve öldürücü olduğu da belliydi. Bakracı yatağımın yanına kimin koyduğunu düşündüm. Ama aslında bunu oraya getiren el önemli değildi. Bu iş için emri kimin verdiğini biliyordum. Lord Intef. Elveda benim eski sevgilim, artık ölmüş sayılırsın demişti. Ve sözlerini gerçekleştirmek için de fazla beklememişti. Çılgına dönmüştüm. Daha önce hiç bilmediğim bir öfkeyle titrediğimi fark ettim. Belimdeki hançeri çektim ve ne yaptığımı düşünmeden terasın merdivenlerinden aşağı koştum. Sabahın bu saatinde Intef'in su bahçesinde olacağını biliyordum. Artık onu efendim Intef olarak düşünemiyordum. Bana yaptığı bütün kötülükler, verdiği bütün acılar tek tek gözümün önündeydi. Onu öldürecektim. O kötü ve zalim kalbine 100 kere saplayacaktım hançerimi. Ama su bahçesinin kapısına vardığımda aklım başıma geldi. Kapıda bekleyen yarım düzine muhafız baş vezirin yanına yaklaşamadan beni parçalarlardı. Durdum, hançeri belime sokup geri döndüm. Terastan hayvanlarımın acınasız cesetlerini topladım. Bahçemin kenarına bir dizi ağaç dikmek istemiş, çukurları da kazdırmıştım. Artık Karnak'tan ayrıldığıma göre ağaçlar dikilemeyecek ve çukurlar sevgili yaratıklarımın mezarları olacaktı. Sonuncu mezarı da toprakla örttüğümde öğleden sonra olmuştu. Hanımım Losiris'in odasına dönünce beklediğim gibi kendisini hala derin bir uykuda buldum. Uyanmasını beklemek için yatağının yanında kıvrıldım, ancak gecenin ve günün yorgunluğuna dayanamadım ve yere uzanıp uykuya daldım. Müthiş bir saldırıyla uyandım. Kafamın yan tarafına öyle ağır bir darbe indi ki daha gözlerimi açamadan ayağa fırlamıştım. Bir sonraki darbe omuzumu kıracaktı neredeyse. "Beni kandırdın!" diye bağırıyordu hanımım Losiris. "Ölmeme izin vermedin." Elindeki yelpazeyi bir kere daha salladı. Doğrusu benim iki kolumdan uzun bambu sopası ve deve kuşu tüylerini tutan som gümüş topuzuyla elinde epey dehşetli bir silah vardı. Neyse ki ilaçtan ve uykudan hala sersemdi ve fazla isabet ettiremiyordu. Yeni bir darbeden korunmak için eğildiğimde kendisi dengesini kaybedip yatağa savruldu. Yelpazeyi bırakıp ağlamaya başladı. Ölmek istiyordum. Neden yaptın bunu bana? Gidip kızı kucakladım. Canını acıttın mı Tayita diye sordu. Daha önce seni hiç dövmemiştim. İlk denemem başarılı oldu ama bu işte o kadar iyisin ki daha fazla alıştırma yapmasan da olur. Bir yandan da başımı ovuşturuyordum. Losiris gözyaşları arasında güldü. Zavallı Taita, sana öyle kötü davranıyorum ki. Ama bunu hak etmiştin. Beni kandırdın. Ölmek istiyordum ve bana itaatsizlik ettin. Konuyu değiştirme zamanının geldiğini anladım. Hanımımın sana çok şaşırtıcı bir haberim var. Ama bunu kimseye, hizmetçilerine bile söylemeyeceğine yemin etmelisin. Losiris ilk konuşmaya başladığından bu yana sırlara dayanamazdı. Ama hangi kadın dayanır ki? Kalbi kırık, intihardan hala vazgeçmemiş olduğu halde söyle diye emretti. Son saatler içinde epey sır elde etmiştim. Ama ona hayvanlarımın öldürülmesini ya da Tanrısı gördüğümü söyleyecek değildim. Onu eğlendirecek şeyler gerekliydi. Canını biraz daha sıkacak bir şey değil. Dün gece Firavun'un yatak odasına gittim ve sabaha kadar kendisiyle konuştum. Gözleri yine doldu. Taita, ondan nefret ediyorum. Çirkin ve yaşlı, onu istemiyorum. Onun için fala baktım. İşte bu tüm dikkatini toplamaya yetmişti. Hanımımın benim kehanet gücüme hayrandı. Bu işin sağlığıma zararı olmasaydı her gece baktırırdı. Neler gördün? Artık intihar diye bir şey kalmamıştı kafasında. O kadar genç ve masumdu ki onun iyiliği için bile olsa yaptığımdan utanıyordum. Olağanüstü şeyler gördüm hanımım. Bu kadar net görüntü alamamıştım şimdiye kadar. Anlat, yoksa sabırsızlıktan öleceğim. Önce yemin etmelisiniz. Gördüklerimi başka biri asla duymamalı. Bunlar devlet sırrıdır ve çok önemlidir. Yemin ederim. Bu işleri hafife alamayız. Devam et Taita, benimle alaya başladın artık. Sana emrediyorum, hemen söyleyeceksin. Yoksa seni yine döverim. Pekala, anlatıyorum işte. Nil'in kıyısında büyük bir ağaç gördüm. Ağacın tepesinde mısır tacı vardı. Firavun ağaç, firavundu. Devamını söyle Taita. Nil'in 5 kere yükselip alçaldığını gördüm. 5 yıl geçecek demek. Heyecanla el çırptı. Rüyalarımın bilmecelerini çözmeye bayılırdı. Sonra çekirgeler ağacı yediler. Ağaç toz olup bulutlara karıştı.